Merhabalar herkese. Serbest Kürsü Podcast kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Mustafa ile birlikte Retrograde programımızın yeni bölümünü çekeceğiz. Merhaba Mustafa, nasılsın?
Sağ ol, teşekkür ederim Ahmet. Sen nasılsın?
Teşekkürler ben de. NBA heyecanını yaşadığımız günlerdeyiz. Süreçte bir ilerledi playofflarda ve konferans finallerine geldik. Batı ve Doğu'da durumlar şöyle. Golden State Warriors ve Portland Trail Blazers eşleşmesi var. Bu sabah oynanan karşılaşmada Golden State'in 116-94'lük bir üstünlüğü vardı. Stephen Curry'nin iyi bir performansı vardı Portland karşısında. Portland biraz etkisiz kaldı açıkçası. Beklenen de bir durumdu. Diğer taraftan ise oynanacak karşılaşma Milwaukee Bucks Toronto Raptors. Kawhi Leonard'ın sürüklediği bir seri vardı 76ers'a karşı. Diğer tarafta ise Boston Celtics'e beklenenden daha kolay geçen bir Milwaukee Bucks vardı. Giannis Antetokounmpo'nun etkileyici bir performansı vardı açıkçası. Eşleşmeler böyle. İstersen Golden State maçıyla başlayalım sabah oyunundan. Bu seriyi nasıl görüyorsun?
Ya aslında baktığımızda Kevin Durant'in eksikliği herhangi bir etki yaratmadı. Aslında Golden State o 2014-2015'teki efsane sezonundaki oyununa geri döndü. Oyun daha akıcılaşmaya başladı. Curry'nin ana yönlendirici olduğu, ana bitirici olduğu bir sistemde takım eskiye geri dönüş yaşadı ve Portland karşısında son çeyrekte özellikle biraz daha böyle kafa kafaya gidiyordu maç. Son çeyrekte kopardılar. Bundaki en büyük sebeplerden bir tanesi şu. Portland'da yani iki guard CJ McCollum ve Damian Lillard'a bakıyor aslında Portland'ın ilerleyişi. Onların performansları belirleyici oluyor Portland maçlarında. Onlara da çok iyi baskı geldi, iyi savunma geldi. Özellikle ikisi de çok yeterli seviyede şey yapmadılar. Oynayamadılar, kendilerini gösteremediler. Bundaki ana sebep de Golden State'in tabii ki de şey yapmasıydı. İyi bir savunma yapmasıydı. Tabii Portland'daki de en büyük şeylerden bir tanesi kanat oyuncularının devam ve istikrar problemi. Önceki serilerde de bunları gördük. Yani o Portland'ı taşıyan Damian Lillard ilk turda, Damian Lillard ikinci turda da CJ McCollum'du.
Bench'ten çok fazla katkı alamıyor Portland.
Tabii o dediğim bahsettiğim gibi
sadece
özellikle
Rodney Hood'dan biraz destek alıyorlar. Yani
Rodney Hood'un özellikle Denver serisinde müthiş bir performansı vardı. Bench'ten girip önemli katkılar yaptı. Damian Lillard'ın tıkandığı anlarda, savunmaya çarptığı anlarda Rodney Hood devreye girdi. Bir iki maç Seth Curry iyi bir performans gösterdi. Ama bu seride bunları gösterebilecek durumları yok açıkçası. Yani ben çok şans vermiyorum Portland'a. Yani bir maç belki koparabilirler ama zor yani.
Ben de serinin 4-1 veya 4-0'lık sonuçlarla Golden State'liğine biteceğini düşünmekle birlikte şunu eklemek istiyorum. Golden State aslında eskiden Andrew Bogut'la birlikte oynadığı bir paslı sistem vardı. Herkes tarafından sevilen, beğenilen ve takdir edilen Clay'ın, Stephen Curry'nin çok keskin şutlar soktuğu, Andre Iguodala'nın iyi savunma yaptığı bir aynı zamanda şey de vardı, Harrison Barnes da vardı o takımda. Çok işleyen, güzel parçaları olan bir takımdı. Biraz ona döndüklerini düşünüyorum. Ki Golden State Warriors'a da bu oyunun daha çok yakıştığını düşünüyorum. Kevin Durant'in yani eksikliği Golden State için biraz da avantaj.
Ya düşünüyorum. Şöyle bir durum söz konusu. Kolay kaçıyorlar. Kevin Durant'in üzerinden oynuyorlar. Kevin Durant'e ver, o oynasın evet şeklinde. Curry, Clay biraz daha böyle geriye çekiliyorlar. Clay daha savunmaya yöneliyor. Curry de işte boşluk bulursa, özellikle kendine boş alan yaratırsa o sert savunmalara karşı daha dış hücuma yöneliyorlar. Bundaki en büyük temel sebep de zaten dediğim gibi, bahsettiğimiz gibi Kevin Durant'in üzerinden dönen bir oyun var. Burada senin oyun Klay Thompson ve Curry'nin biraz daha geriye çekilmesiyle beraber Durant'ın üzerine yıkıldığı zaman kolaya kaçıyor Golden State. Yani bahsettiğimiz gibi. Buradaki benim gözlemlediğim en büyük olay aslında Golden State'in çok da keyif veren bir oyunu oynamadığını görüyoruz aslında.
Evet,
yani
katılıyorum sana.
O yüzden bilmiyorum, belki de Durant'in yaz, gelecek yaz gitme durumu olursa şayet Golden State gene eski hızlı tempolu, özellikle kendilerine çok rahat alan yaratan bir oyun üzerinden döneceklerine, geriye geçmiş oyunlarına döneceklerini düşünüyorum.
Diğer bir yandan konuşmak istediğim maçta Milwaukee Toronto Raptors eşleşmesi. Senin çok sevdiğin Kawhi Leonard'lı Toronto karşısında Yunan Giannis Antetokounmpo'nun takımı Milwaukee ile karşılaşacak. Yani çok ilginç bir seri olacağını ben düşünüyorum açıkçası. Yani Kawhi Leonard gerçekten çok büyük bir oyuncu. Giannis Antetokounmpo da çok büyük bir potansiyel. Milwaukee de gerçekten iyi bir sezon geçirdi. Belki de final hak ettiler gerçekten. Yani finalde olacaklar diye düşünüyorum ben zaten Golden State'le birlikte. Ne düşünüyorsun bu seri hakkında? Milwaukee sence Toronto'yu eldikten sonra Golden State'i de yenebilecek kadar iyi bir takım mı?
Şimdi Milwaukee finale kadar, doğu finaline gelene kadar çok rahat oynadılar. Yani hiç zorlanmadılar. Belki Boston'la oynadıkları ilk maçta biraz zorlandılar. Milwaukee savunma yaptığı zaman başarılı olan bir takım. Savunmayla beraber topu, yani topu hükmedip savunmadan topu kapıp çok hızlı bir şekilde hücuma çıkan ve sonuca ulaşan bir takım, sayıya ulaşan bir takım. Özellikle de şutörlerin yardımıyla beraber mutlaka Antetokounmpo tıkandığı zaman işte Chris Middleton devreye giriyor, Eric Bledsoe devreye giriyor. İşte Nikola Mirotic geliyor şeyden. Ersan çok büyük katkı sağlıyor. Ersan aslında çok görünmese bile, hani çok geri planda kalsa bile çok büyük katkı verdi. Brook Lopez pivot olmasına rağmen perimeter çizginin dışında oynuyor. Çok iyi şutlar sokuyor.
Evet, çok iyi şutlar sokuyor.
Ve dış savunma yapıyor. Yani bununla beraber baktığımız zaman eğer ki Milwaukee'nin o temposunu bozduğunuz zaman zorluyorsunuz. En büyük yumuşak karını o diyebiliriz. En sıkıntılı, zorlandıkları nokta o diyebiliriz. Toronto'ya baktığım zaman aslında Toronto'da sıkıntılar çok. Yani 6 kişiyle oynuyorlar. Yani rotasyonları bu şekilde. Ve birçok oyuncu çok iyi bir seri geçirmiyor. Fred VanVleet çok kötü. Kyle Lowry inişte çıkışlı. Gene de takımın ana yönlendiricisi. Siakam biraz düştü.
Temposu düştü.
Çünkü Philadelphia açıklarını iyi buldu Toronto'nun ve Toronto aslında Kawhi'yi döndür dolaştır, Kawhi Leonard'ın eline ver topu, o clutch atsın. Ona döndü tamamen. Yani böyle çok eski bir basketbol oynuyorlar aslında baktığımız zaman. Mark Gasol zaten yaşı ilerlediği için ayakları ağır ve ancak işte tepedeki pas oyununu yönlendirebilecek bir oyuncu Mark Gasol. Belli noktada şey yapılabilir ama akıllılık etti Nick Nurse, ikisini birden oynattı. Hem Ibaka ile hem Mark Gasol'u. Ibaka'yı biraz daha savunmada kontrolcü olarak şey yaptı. Mark Gasol'u da topu taşıyacak ve pas oyununu döndürecek kişi olarak belirledi. Burada aslında en büyük sıkıntı Toronto'nun dediğim gibi hem bench'ten çok katkı alamıyor hem de olabildiğince modern basketbola çok zıt bir şekilde oynuyor. Yani tamam, Houston mesela sezon boyunca çok başarılı oldu ama Houston'ın sistemi belliydi. Yani bench'ten gelen oyuncular,
Mike D'Antoni'nin sistemi her zaman öyleydi.
Bench'ten gelen oyuncular da diğer ilk 5 oyuncuları da hep bu sistemin en önemli parçasıydı ama Toronto'ya baktığımız zaman bu sezonun içerisindeki başarılı performans playoff'larda çok sezon içerisindeki görünmeyen defoları playoff'ta çıktı ortaya. Brett Brown çok güzel analiz etmişti ama işte Kawhi Leonard çok ortaya çıktı. Ve mucizevi bir şekilde çok güzel clutch soktu ve maçı aldılar, seriyi aldılar. Ben burada yani Toronto'nun maksimum iki maç çalabileceğini söyledim. O da hani Kawhi'nin performansına bağlı. Diğerlerinin de ekstra katkısı çok çok önemli. Zaten artık şunu gözlemlememiz gerekiyor. Bir tek bu seri haricindeki diğer bütün serilerde tamam bir oyuncu ön plana çıkıyor, sayılarını atıyor ve çok başarılı sergiliyor ama hem bench'ten de hem diğer 5 oyuncuların da çok önemli katkı sağlaması gerekiyor ki bir takımın playoff'larda ilerlemesi için. Bu aslında bu takım oyununun önemini arz ediyor. Yani kendi işlerinde tabii ki de bir hiyerarşi sağlanacak. Tabii ki de bir oyuncu bitirecek birçok pozisyonu ama diğer oyuncuların da katkıları çok önemli arz ediyor. Bu konuda Milwaukee'nin say bitmiyor. Yani Pat Connaughton bile çıktı çatır çatır top oynuyor yani. İnanılmaz bir seri geçiriyor. İnanılmaz bir playoff geçiriyor. Ben beklemediğim bir şekilde iyi oynuyor. Zaten Chris Middleton var, Eric Bledsoe var. Malcolm Brogdon devreye girmeye başladı. Sakatlıktan dönmüştü. Mirotić, Ersan İlyasova, Brook Lopez. Yani say say bitmiyor ve geçen sezon Cleveland Cavaliers'ın istemediği adam George Hill bile muazzam bir katkı sağlıyor Milwaukee'ye. Yani Cleveland Cavaliers'ın istemediği adamlar Rodney Hood, George Hill falan bu sene döktürüyorlar. Enteresan bir şekilde. Bunun da artı parantez açalım. Yani ben Milwaukee'nin çok rahat finale çıkacağını söylüyorum. Finalde Golden State karşısında şöyle bir sistem oynayacağını düşünüyorum Nick Nurse'un. Olabildiğince gene savunmaya ağırlık verecekler. Çok iyi savunma yapmaları gerekecek zaten Golden State'e karşı. Curry'yi pasifize ettikleri zaman oyun duruyor. Durant'le Antetokounmpo'yu eşleştirirler ki şayet Durant dönerse. Eşleştirip diğer oyuncular üzerinden oynamaya çalışacaklarını düşünüyorum olabildiğince.
Ama güçsüz bir boyalı alan Milwaukee'nin çok işine gelecektir. O sebeple ben Andrew Bogut'un da seride çok önemli rol oynayacağını düşünüyorum. Özellikle Bogut'un sahada olduğunda Bogut'la Antetokounmpo'nun aynı anda çok fazla sahada karşılaşacağını düşünüyorum. Çünkü çok baş alan verirseniz Antetokounmpo gerçekten potaya çok çok çok rahat gidebiliyor. Belki de NBA tarihinde potaya bu kadar rahat gidebilen bir oyuncu görülmedi. Gerçekten inanılmaz bir atletizm seviyesi var. 3 adımla bile biliyorsun sen de.
Evet.
İzledik maçları hep beraber. Potaya ulaşıyor adam ve kolayca sayı bulabiliyor. Zor olan şeyleri çok kolay gösteriyor Antetokounmpo.
Ya aslında baktığımız zaman serilerde dikkat ettiğimiz zaman özellikle 4 numaralarla eşleştirmeye çalışıyorlar. 5 numaralardan ziyade pivotlardan ziyade o power forward dediğimiz uzun 4 numaralarla eşleştirmeye çalıştılar hep Antetokounmpo'yu. Bu Toronto'nun da bence Ibaka'yla eşleştirecekler muhtemelen o şeyde de. Doğu finali serilerinde. Ama NBA finalinde Bogut'la karşılaşırsa biraz zorlayacağını çok zorlanacaktır Bogut. Çünkü yaşı ilerlemiş bir oyuncu. Daha böyle işte Marc Gasol tadında bir oyuncu. O pas oyununa daha odaklı. Daha doğru zamanlarda doğru yerlerde boyalı alanı kullanan bir oyuncu. Ama Antetokounmpo'nun korkunç bir atletizmi var. Hani onu durdursa bile olabildiğince alan açılacak Milwaukee'ye.
Bahsettim zaten birebir eşleşme değil. Alanı koruması açısından.
Tabii. Ama şöyle bir durum var. Özellikle alan bıraktığın zaman Milwaukee zaten kendilerine en çok istedikleri bu.
Evet. En çok istedikleri o. Kesinlikle. Boston Celtics'in zaten ilk maçta başardığı şey oydu. Alanları çok iyi kapattılar ve çok iyi savundular Milwaukee'yi. Özellikle Antetokounmpo'yu.
Zaten bu pas kanallarını da kapattığınız zaman Milwaukee'nin oyunu hücum anlamında biraz tıkanıyor. O pas kanallarını özellikle Boston'da kapatmıştı ilk maç. Bunun en büyük güzel sebeplerinden buydu ama şöyle bir durum söz konusu. NBA finalinde şayet iki takım karşılaştığı zaman ki büyük bir ihtimal ona Milwaukee Bucks ve Golden State Warriors karşılaşacak. Bence oradaki en büyük olay şu. İki takım da çok tempolu oynayacaklar ve bence savunma dirençleri belirleyecek olayı. Savunma dirençleri en fazla ne kadar kim direnç yapabilecek? Çünkü sürekli savunma, sürekli temposu bir noktadan sonra hani kim pes ederse onu aleyhine dönecek maç, onu söyleyebilirim ben. Çok büyük böyle herhangi bir tahmin yapmak biraz zor açıkçası. Golden State desek de biraz daha önde desek de yılların verdiği, final oynamanın verdiği bir tecrübe var üzerlerinde.
Şampiyonluk içgüdüsü.
DeMarcus Cousins da döneceği söyleniyor takıma. 5 tane All-Star oynayacaklar. Ama bunun ötesinde Milwaukee'nin olabildiğince o disiplinin, savunma disiplininden kopmadığı sürece ve işte Curry'yi pasifize edip Durant'in o kanallarını kapattığı zaman ki Durant de gene sayısını atacak ama bunu bir 20 hücumda atmak var, bir 30-40 hücumda atmak var aynı sayıyı. O yüzden o verimliliğini azaltmaya çalışacaktır en başta. Ben Budenholzer'ı ondan bekliyorum. Çünkü bunu Boston'a karşı mesela Kyrie Irving'e karşı onu yaptılar. Kyrie Irving'in verimliliğini azalttı. Orta mesafeye yani tıkadılar.
Orta mesafe şut kullanmasına.
Tamamen Kyrie'nin o etkinliğini, potaya giden etkinliğini azaltınca Boston bitti. Yani geçmiş olsun dedik ona. Yani oynayamadılar. Diğer bütün diğer oyuncuların da çok büyük özverisi vardı. Ama Kyrie ve Jason Tatum gibi potaya gidebilen oyuncuları durdurunca Boston mesela işte bitti. Milwaukee bence bunu da oynayacaktır, özellikle Curry'e karşı, Durant'e karşı. Hani bunu 15-20 atacakları sayıyı 15-20 pozisyonda atacaklarını 30 pozisyonda, 35 pozisyonda attırmaya çalışacaklar ki etkinliklerini azaltıp, verimliliklerini azaltıp, olabildiğince kendileri hızlı hücumla beraber alan bularak ya da Antetokounmpo'ya alan açarak skoru elde etmeye çalışacaklarını düşünüyorum. Ama gene de Golden State'in dediğim gibi tecrübesi var.
Raptors eşleşmesinden ziyade finallerdeymiş gibi Milwaukee'yi konuştuk. Gerçekten bu kadar güveniyoruz Milwaukee Bucks'a.
Çünkü şahsen, abi yani...
Gerçekler bunu gösteriyor çünkü.
Tabii. Yani baktığımız zaman ya, Toronto o kadar Philadelphia'ya karşı o kadar zorlandı ki. Yani Brett Brown'la o kadar eleştirdik ama bence çok iyi bir şey
ben
geçirdi.
Ben Joel Embiid'e çok üzüldüm bu arada ya.
Evet.
Yani gerçekten çok sevdiğim bir oyuncu.
Ya bundan sonraki süreçte de zaten bence Ben Simmons'tan ziyade Joel Embiid'in
üzerine bir takım yapılmalı.
Kesinlikle.
Yani Jimmy Butler eğer tutulacaksa takımda tutulmalı diye düşünüyorum ben de. Jimmy Butler çünkü çok değerli bir aset. Ama aynı zamanda değerli bir asetken Ben Simmons'ı da takaslayarak farklı bir oyuncuyu belki alabilirler.
Bu sistemde Tobias Harris bile şey yaptılar.
Tobias Harris de bir oyuncu gerçekten.
Oynayamadı bu seride. Evet, çok oynayamadı. Kötü geçirdi seriyi. Evet. Yani Tobias Harris biraz daha etkinliği iyi olsa çok daha farklı olurdu. Aslında doğru şeyleri oynadı son maçlarda Brett Brown ama şanssızlık ve o işte Tobias Harris'in form düşüklüğü, Ben Simmons'ın zaten hani artık ana yönlendiriciden çıkması, Jim Butler'ın topu eline verdiler.
Evet.
Ve Jim Butler takımın lideri oldu. Herkes yapması gerekenleri söylüyor. Yani. Evet. Jim Butler zaten lider karakterli bir oyuncu. Minnesota'da çıkardığı sorunların da, Chicago'da çıkardığı sorunların da temelinde bu var. İstediği bir şey. Ama gelecek sezon için bence Ben Simmons'tan çıkarsalar çok daha iyi bir kadro kuracaklarını düşünüyorum. Ve onun, Jimmy Butler, Joel Embiid üzerine kadro kurulursa ve bir güzel bir ekleme daha yapılırsa ana 5'e, ilk 5'e final görürler. Hakikaten bu sene MR'lerini verdiler zaten. O işaretlerini verdiler.
NBA'de durum böyle. Biraz da EuroLeague konuşmak istersen EuroLeague konuşabiliriz.
Tabii. Şimdi aslında baktığımız zaman iki takımın da Türk takımının da olması bizim için çok muhteşem bir olay. Yani çok hem bizi
Türk basketbolunu
gururlandıran ve Avrupa basketbolunda da söz sahibi olduğumuzu gösteren bir olay ama yani şimdi şöyle baktığımız zaman normalde ligde pek durumlar sıkıntı değil. Çok büyük bir şey var. Kalite farkı var. Anadolu Efes bir anda, diğer takımlar bir anda şekilde. Yani lig üçüncüsü Tofaş iki çeyrek dayanabildi iki takıma karşı. Bu iki takımın mücadelesinde aslında baktığımız zaman Fenerbahçe'de Obradovic biraz iyi görmedim açıkçası onu. Çünkü biraz takımındaki eksiklerden dert yanıyor. Uzun rotasyonda problem var. Datom, Cici Datom'u kapattı galiba sezonu Kalinic'le beraber. Lovren hala dönmedi takıma. Ellerinde dar bir rotasyon oluştu şu anda. Dar bir rotasyon var. Bazı oyuncuların iç çıkışlı performansı da var. Guduric bunun en başında geliyor. Bazı maçlar çok çok iyi. Çok bayılıyorum. Bazı maçlarda felaket durumda. Yani bilmiyorum, Fenerbahçe ben hep önde görüyordum bu zamana kadar. Ama
eşitlerinde ben çok etkileyeceğini düşünüyorum.
Çok çok etkileyeceğini düşünüyorum. Yani kolay kolay Anadolu Efes pes etmeyecektir. Anadolu Efes çok rahat geldi. Şimdi daha rahatlar artık. Dinlendiler de. Ve yani son lig maçına
gittikçe
baktım.
Gittikçe formunu arttıran bir şeyin Larkin'i izliyoruz.
Korkunç bir oynadılar. Son lig maçına baktım. Çok rahat böyle güle oynaya 40 sayı fark attılar Tofaş'a. Yani ben dediğim gibi %51, %49 görüyorum. Gene Fenerbahçe'de bir Obradovic faktörüyle beraber ama Anadolu Efes kolay pes etmeyecektir. Bunun yanında da olabildiğince takımın dış şut etkinliği daha fazla Anadolu Efes. Bu sene çok iyi dış şutlarda. Evet. Çok rahat maçları koparmasındaki en büyük sebep buydu yani. Şimdi guard rotasyonu da çok daha iyi Anadolu Efes'in. Ben Rodrigo Boboa'yı da çok seviyorum. Misic'i çok seviyorum. Shane Larkin zaten çok muazzam bir maç oynuyor.
Fenerbahçe bu sene zaten pot altıyla fark yaratan bir takımdı. Hani Mellis olsun, Lavancı olsun, Veselis olsun. Datome yine 4 numarada çok kullanıldı. Ama darbeyi de oradan yediler. Kalinic gibi önemli bir savunmacıyı da kaybettiler. Ceza şutlarını da kesen bir oyuncu Kalinic. Diğer taraftan da guard rotasyonunun Efes'in ben daha iyi olduğunu düşünüyorum aynı senin gibi. Ve seri ortada gibi o taraftan. Diğer yandan da Real Madrid CSKA eşleşmesi var tabii. O tarafta kimin de görüyorsun?
Yani her ne kadar Sergio Llull'un sakatlığına rağmen ben gene Real Madrid'i 1.5-2 adım önde görüyorum.
Ben de katılıyorum sana.
Ya şöyle bir durum söz konusu.
Geçen sene de onsuz oynadılar.
Evet. Yani
onsuz yapabileceklerini gösterdiler. Pablo Lasso gerçekten burada fark yaratan bir hoca olduğunu da kanıtlamış oldu.
Yani baktığımız zaman zaten Real Madrid olabildiğince her oyuncusunu etkili kullanmaya çalışıyor yani.
Tavares gibi yeni bir oyuncu yarattılar bu arada.
Yani
savunması çok iyi.
Zach Randolph var. Ya ikisi bence zaten pota altını çok iyi biçimde domine ediyorlar hakikaten. Onlardan çok büyük verimlilik alıyorlar. Özellikle kritik maçlarda, final maçlarında ağırlıklarını koyuyorlar. Anthony Randolph'a bayılıyorum zaten. Yani ben
de
çok sevdiğim bir oyuncu. Ben nasıl onun hala NBA'de barınamadığını şaşırıyorum açıkçası. Real Madrid çok büyük bir oyuncu barındırıyor bence. Uzun anlamında Avrupa'da çok önemli bir oyuncu. Biraz böyle bir çalkantılı sezon geçirdi. Biraz daha inişli çıkışlı bir Real Madrid gördük ama ben CSKA'nın kadrosunun biraz daha oyuncular kullanımı bağlamında zayıf görüyorum. Yani hala aynı sistemler oynuyorlar, devam ediyorlar. Güzel, hoş ama Real Madrid'in sistemi hep aynı. Düzeni hep aynı. Pablo Lasso faktörü var. Itoidis de çok yeterli bir hoca. İyi bir hoca ama Lasso tecrübesi farkıyla takımı daha motive edip çıkartacaktır diye düşünüyorum. Ben Real Madrid'i görüyorum önde.
Ben de o tarafta Real Madrid'i çok güçlü görüyorum ve Real Madrid'e ters gelecek olan takımın da eksiklerden dolayı Fenerbahçe değil de Anadolu Efes olacağını düşünüyorum. Çünkü Anadolu Efes rakiplerinin dengesini bozabilen bir takım bu sene. Ve Fenerbahçe'nin böyle eksikleri varken tabii o taraftan kimin çıkacağını şu an kestiremiyoruz. Ben Efes'i biraz daha önde görüyorum eksiklerden dolayı. Lakin aynı zamanda da Efes'in daha denge bozucu bir takım olacağını düşünüyorum Real Madrid'e karşı.
Tabii yani şimdi şöyle bir durum söz konusu. Pick and roll oynamak ya da potaya gitmek, klasik oyunları oynamak varken biraz daha Efes daha böyle tempolu çıkıp
evet,
topu bir şekilde
ezber bozan
böyle. Evet, yani biraz daha böyle hani NBA'de gördüğümüz o işte pace and space biraz daha böyle oynuyor gördük bu sezon.
Oynarken
çünkü
oyundan zevk alıyorlar ve izleyene de tat veriyorlar.
Tabii hızlı çıkıp bir anda böyle skoru buldukları zaman, sayıyı attıkları zaman rakip takımın dengesi bozuluyor. Yani bu hani birkaç pozisyon oldukça bu sefer de rakipler düşüyor. Bunu mesela Real Madrid diyorum Barcelona maçında Shane Larkin'in efsane olduğu maçta gördük yani mesela 2-1'e gelen maçta. Bir anda tık tık tık tık tak diye şey yaptı. Anadolu Efes farkı bir anda açtı. Barcelona tamamen
dağıldı
oyunda. Yani aslında Anadolu Efes'in de biraz psikolojik anlamda, mental anlamda maçlarda kendilerini gösteremedikleri zaman düştüklerini görüyorum. Yani biraz daha mental olarak. Çünkü takım yetenekli. Plyce, Moerman, Anderson'dan inanılmaz katkılar alıyorlar bir anda böyle takımda. Hiç beklenmedik anda takımın hemen hepsi
herkes yapması birlikte gereken olup, iş yapıyor.
Yani evet, birlikte olup böyle biraz daha bir komün halinde sonuca ulaşıyorlar. Ama o mental anlamda eğer ki Ergin Ataman takımı ayarlayamazsa, hazırlayamazsa orada kopuyor Efes.
Evet, Mustafa ile birlikte bugün basketbol gündemini değerlendirdik. NBA finallerini konuştuk. Doğu ve Batı finallerini. Aynı zamanda biraz da Euroleague'e değindik. Serbest Kürsü podcast kanalımızın Retrograd programının yeni programını çektik. Teşekkürler hepinize.
Hoşça kalın.